Farklı Kaydet'in NBA podcast'i Saat Farkı'na hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hey hey hey.
bu efendim yeni tarzın galiba. Geçen gün podcast'ine dikkatimi çekti. bir saygılı Aras Bayram gelmiş sanki. TRT 1 ekolü.
Geçen Devasa Oscar podcast'ini öyle bir açamadım ki biraz içip gelmiştim. Çok da yapamadım.
Orada mı çıktı böyle koymuş tabii.
Çok da yapamadım. Toparlayamamışım söylediklerimi. Öyle bir giremedim ki podcast'a. Beşinci denememiz falan da o. Dedim yani ben bu dinleyicilerime layık değilim bari efendim diye gireyim de. Bir şeye benziyorsun. İki haftadır yokuz, soran da çok oldu. Teşekkür ederim. Geçen hafta benim misafir muhalefetime takıldık. Anıl'la Gizem geldiler, evleneceklermiş de nasıl evlenelim diye bana sormaya geldiler.
Vay vay vay vay vay.
Ben de dedim ki evlenmeyin, deli misiniz, niye evleniyorsunuz?
Aynen, bir de bu saate kadar evlenmemişsiniz artık, bu saatten sonra ne gerek var ya. Aynen, devam.
Çocuk yapacaklarmış, iyi dedim ben de, devam o zaman.
O zaman işler değişir.
Bu hafta da Arda'nın misafiri var, gelecek normalde, geri dönüşü, kralın dönüşü vardı bu hafta ama... Biz de daha fazla yapmayalım, bekletmeyelim dedik. Bu podcast'ı normalde 2 hafta önce yapacaktık. Dolayısıyla hafif böyle biraz zamanı geçmiş bir konu olabilir ama biraz light, biraz eğlenceli bir şeyler konuşacağız. NBA'den 2020 yılı beklentilerimizi konuşacağız efendim. 7'şer tane yazdık Özgün'le, beklentimizi yazdık. Onları 7'den 1'e doğru sıra sıra okuyacağız. Buyurun Özgün Akkol, 7. sırayla başlayabilirsiniz.
Neden 7 diye soracak olanlar olursa da 17 çok fazla olur diye düşünüp başındaki biri atmak suretiyle herhalde öyle olmuştur diye düşünüyorum.
Tamam, MHP'nin 40. kuruluşu dönü.
Abi benim 7. sıramda son birkaç haftadır büyük kurulduğum bir mevzu var. Abi Lonzo Ball çok iyi top oynamaya başladı ya bir anda. Ya ben onun sene başındaki saçına geri dönmesini bekliyorum 2020'de. Adam beklettim fantazi takımımda. Hani toparlar bu çocuk, iyi oynamaya başlar diye. Abi bıraktığım hafta iyi oynamaya başladı yani. Özellikle Pelicans maçlarını açmaya başladım hani. Belki ben izlerken sıçar falan diye. Pek de öyle olmuyor şimdilik. Ama hala 2020'den beklentim o. Bir noktada o eski %30'la attığı günlere geri döner diye 2020'ye pozitiflerimi yolluyorum abi burada.
Abi şöyle, o niye oldu ben sana anlatayım. Geçen 2-3 hafta önce mi ne? Son günü, fantazinin son günü, pazar günü devletin bir eşleşmesi kafa kafaya gidiyordu. 3 tane adam saydı bana, ya dedi bunlardan birini bırakacağım da hangisini bırakayım karar veremedim diye. Lonzo Ball vardı aralarında. Ben dedim ki devlete, Lonzo Ball'u niye tutuyorsun? Yani kötü, field goal yüzdesi kötü, asist yapmıyor doğru düzgün, hani bir iki tane katkı veriyor. Dur hatta açacağım. Hangi maç, birebir hangi maç olduğunu söyleyeceğim sana. Yapma bunu falan dedim. Dur bakayım. Şu maç pazar günü mü?
Aynı anda mı bırakmışız acaba diye şu anda içimde bir heyecan oluştu yani.
Ha, tam pazar devlet günü değil bak. Şu Indiana Pacers maçından önce demişim ben ona. Bırak diye. 29 Aralık. O maçta 13 sayı 4 rebound 3 asist yapmış. Abi ondan sonra muhtemelen devlet bıraktıktan sonra bir başlıyor. Rockets'a karşı triple double 27-10-12.
Onunla başladı zaten abi, aynen. Onunla
başladı. İşte 23 sayı 5 asist 2 top çalma, 24 sayı 10 asist 2 top çalma, 21 sayı 8 rebound 7 asist falan diye gitmiş. Senin gibi benzer dertlerden yakınan varsa ve devletten özür falan dilemeyeceğim, küstüm kendisine de. Senden özür diliyorum çünkü benimle alakalı.
Devletle mi küstünüz ya, yoksa kralın dönüşü devletle küstüğü için?
Devletle küstüm çünkü Ankara'ya geliyor şerefsiz. 3 gün kalıyor. Böyle bir hava alıyor, dönüyor.
Abi İstanbul'da bayağı haftalarca değil mi?
Doğru söylüyorsun. 10 gündür İstanbul'da. Benden daha çok sevdiği Uluç abisiyle birlikte. Böyle romantik fotolar. Doğru. Aynı tişörtleri giymeler falan. Bir
Canlı
de
podcast çekmeler falan.
ha bir de Pezevenk ne dedi bana biliyor musun? Abi İstanbul'a gideceğim ama önce Ankara'ya geleceğim dedi.
Vay.
Ve
De
tabii
şeker verecekmiş ama şekeri de vermedi mi sana?
bana hiçbir şey verdiği yok ya. Anca Uluç abisine veriyor ne veriyorsa. Neyse ben söylüyorum. Ben söylüyorum 7. sıramı.
Aynen, lütfen.
Abi biz yani çok yani kadın dostum diye boşuna demiyorum. Biz uzun, çok uzun süredir arkadaşız seninle. Müzik zevklerimiz benzerdir ama çok uyuşmadığı yerler var. Yani ne bileyim ben
Doğru.
Brit Rock çok severim mesela. Sen fazla takılmazsın. Sen işte Nordic Rock, Senfonik Rock falan seversin. Ben fazla takılmam. Ama bu konuda dünya üzerinde anlaşacağım bir numaralı insanın sen olduğunu düşünüyorum. Abi bu şeylerde NBA maçlarında çalınan müzikler nedir ya Allah aşkına?
Aynen, beni çok doğru bir yerden yakaladın şu an. İnanılmaz dertliyim yani. Niye biz böyle bir şeye düştük ya, NBA severler olarak?
Hayır, bir de yani şimdi televizyondan sadece televizyondan takip eden çok vardır. Bizi dinleyenlerden de çok var. Çok normal olarak. Hani League Pass'ten biz böyle işte maç izlemeye çalıştığımız için orada kaçamıyorsun da bir de bundan. Şimdi bir maçı açıyorsun reklam meklam da olmadığı için şey aralarında mola aralarında. Abi bangır bangır o şey müzikleri Allah'ım o aşırı böyle cuk gidi cuk gidi cuk cuk cuk sürekli bir pitbulllar bir bilmem neler falan böyle. Yani o kadar kafa siken müzikler var ki. Özel olarak benim sinir olduğum bazı yerler var üstüne. Üstlük işte Orlando'dur, Philadelphia'dır.
Vay, müzik çalışına göre bir de onları şey yaptın yani ha?
Evet, ya şeyin falan, Cavs'in falan böyle takımların kendi şarkıları da oluyor ya sadece işte o takımın için
Ha,
yazılmış şarkı.
aynen.
Cavs'in mesela bir şarkısı var Let's Go Cavs, Let's Go Cavs falan diye. Allah'ım ya gerçekten sinir krizi geçirmek. Ya, maç izletmeyecek derecede kötü müzikler çalınıyor. İşin garibi ne biliyor musun? Ben yani Amerikalıların çok iyi rock yaptığını düşünmem. Hatta yani bir iki şeyi grubu ya da bir iki kişiyi ayırırsak çok çok iyi rocker'lar çıkardıklarını da düşünmüyorum. Ama tam arena müziği diyebileceğimiz tarzda çok fazla rock eseri var şeyde Amerikan rock'ında. Abi dayı onları gitsin onları herkes biliyor zaten. Klasik çal.
Allah ya.
Yani o şeylerde falan mola şovları çok çok çok güzel mola şovları var. Mesela şey yapıyorlar işte karaoke yapıyorlar. Bir tane şeyin müziğini veriyorlar. İşte kamera dolaşıyor. Herkes söylüyor falan. Orada çok güzel şarkılar çalıyorlar mesela. Ama abi o şey şovlarında falan işte cheerleader'ların şovlarında falan gerçekten çekilecek gibi değil ya.
Çok doğru. Bu arada mola şovu demişken bir tane uzak doğulu bir teyze var. Tabak atıyor, kafasının üstünde tutuyor filan.
Red Panda, evet abi.
Ha. O teyze herhalde şey değil mi? Stadyum geziyor. Onun başka bir işi yok. Herhalde bir tek NBA ile şey yapıyor diye düşünüyorum. Haklı mıyım?
Ya çıkıyordur eminim başka yerlere de ama NBA'de stadyum gezdiği doğru. Kadın şu anda yani Dave Stern'ın da Allah rahmet eylesin vefat etmesinden sonra
En yaşlı
evet en değerli NBA veteranı falan olabilir şu anda yani.
abi, evet ya, inanılmaz ya. Bir de
Teyzem
her
ya.
seferinde onu müthiş, çok değişik bir şeymiş gibi falan böyle bir hype'la şey yapıyorlar.
Bu ara
Yani evet.
şu son 1-2 senedir falan teyzem biraz yaşlandı formsuz ya.
Arada düşürüyor değil mi?
Evet arada düşürüyor.
Evet. Gerçekten.
Evet 6. sıra Özgün Akkol.
6. sıramda abi, şanlı Toronto'muzun ikinci şampiyonluğu var. Yani 2020'den bir şeyler bekleyip takımın şampiyonluğunu beklemezsem ayıp olur dedim. Ama hani çok da iddialı olmadığım için 6. sıraya koydum. Böyle bir compromise buldum kendimce. İyi düşünmüş müyüm?
Abi yani şey normal böyle bir istekte bulunan sonuç olarak hani insan her zaman olacak şeyleri istemiyor şu hayatta. Bazen olmayacak şeyleri istiyorsun.
Abi yani işte hani aim for the stars, en azından aya gidersin falan gibi böyle cheesy cheesy laflar var
Yarı İngilizce yarı Türkçe.
ya. Laf öyleyse, gerçi o zaman ben söylemişim, orası kesin
Dilimize
de.
pelesenk olmuş.
Abi geçen podcast'e bir söylemişti bunu diye.
Şansları var mı sence ya? Ya ne bileyim şöyle sorayım bak. Ne olursa
Ya
olur.
bilmiyorum, şu anda çok yok gibi ama hani hakikaten stars can align diyebiliriz. Bir kere öncelikle bizim takımın artık bir regenlerle oynamak yerine bir artık kendi takımımızla bir oynamaya başlamamız lazım ama bu şeyde doğru adımlar attık. Siakam filan döndü. Hani en azından
Marc Gasol de dönüyormuş bu akşam.
artık
Şu anda 14 Ocak 22:50 saat. Bu gece Marc Gasol dönüyor. Bu sefer de Fred VanVleet sakatlandı.
Ha, Fred VanVleet sakat. Evet, en son o sakatlandı herhalde. Neyse ya, yani sonuçta yavaş yavaş adamları topluyoruz gibi gözüküyor. İlk Lowry döndü işte. Ondan sonra Siakam filan, Anunoby döndü. Abi inanılmaz yani, geçen işte şey maçında, yani Portland maçına bakıyorum. Şey yine yok. Siakam yine yok falan. Yani böyle tam takımı topladık falan diyorsun. Ama yine hala eksiklerimiz var. Neyse, yani sonuçta takımı toplamamız lazım. O kesin. Şeylerle falan nereye kadar ya? Geçen Terence Davis'ten bile 23 sayı 11 rebound falan gibi saçma sapan şeyler aldık. Ama Brissett kardeşime, işte ne bileyim Matt Thompson falan bir teşekkür edip sağ olsunlar, hani takım yalnız bırakmadılar bu zor zamanlarda. Ama önümüzdeki yıllarda tekrar görüşmek üzere, onlarla artık bir vedalaşalım derim. Hani biraz daha bildiğimiz oyuncular, adını duyduğumuz NBA oyuncusu diye tabir ettiğimiz oyuncularla oynamamız kritik. Onun ötesinde tabii ne olması lazım? Celtics gerçi bir noktada kendi bacağına sıkabilir gibi. Onlardan hala ümidim var. Mesela Fed kardeşim diyor ki takım işte 2 maçtır 30 sayı falan fark atıyor. Ben diyor oyunu beğenmiyorum filan diyor.
Yalan, totemci
Demek
ya.
ki
Totem yapıyor pazarı.
demek ki iyi bir oyun oynamıyorlar deyip onlardan öyle bir beklentiye girebiliriz. Yani Heat'i böyle köşeye sıkıştırırsak harcarız gibi. 76ers'ı zaten onlar bu sene olmayacak gibi gidiyor. Yani bir Bucks kalıyor geriye. O da bir adamın sakatlığına bakar abi. Zamanında Kavai'nin nasıl sakatlandığını hatırlayanlar vardır. Bir adamın sakatlığına bakar. O yüzden yani Doğu'yu kazanmak için ümitli olabiliriz. Ondan sonra Doğu'yu bir kazanalım, Batı'ya da o zaman bakarız diyeyim. Ama yani takımın bütün bu zorluklarına rağmen 4. oluşu şu anda sıralamada. Ve gerçekten yani Celtics'le Heat'le de arasında çok, çok doğru düzgün işte 2 maç falan var. Yani ümidi de illa kaybettirmiyor. Yani Raptors şu anda ne bileyim şeyin arkasında Magic'le falan kapışıyor olabilirdi yani şu oynadığımız oyunculara bakarsak. O yüzden şey değilim yani. %1-5-10 yazarım yani Raptors'a şey bakmakta gerekirse. Tarafsız bakmakta gerekirse.
Ya şöyle, ya şurası kesin, playoff yollarının sene sene, yani her sene bakacak olursak benzer bir şey bulabiliriz. Böyle dart atıp mimleyebileceğimiz bir nokta bulabiliriz. Bir sakatlığın NBA'in playoff yollarını değiştirdiği çok olmuştur ama sanki şuradan başlamak gerekiyor. Bu ara NBA'nin en önemli anlatılarından biri, Zach Lowe falan çok bahsediyor podcastlerinde. Her iki şey için de geçerli bu. Konferans için de geçerli. Şimdi liderler biraz farkı açmış durumda. İşte Milwaukee zaten hani olağanüstü bir normal sezon takım olmasını bekliyorduk. Milwaukee ile işte Lakers'ı da şey yapmazlarsa, yavaşlamazlarsa ki işte LeBron'la AD'nin isteğinden ufak tefek sakatlıkları çok dert etmeyip sahada durma çabalarından falan öyle bir dertleri olmadığını da görüyoruz. Lakers da Bucks'ı birinci sıraya yazarsak, şimdi Doğu Konferansı'nı konuşalım. İkinci sıra biraz önemli. Şu açıdan önemli. İşte Bucks, Celtics, Heat, Raptors, Pacers ve Sixers hani ilk 6 sırayı garantilemiş görünüyorlar neredeyse doğuda ve bunlar hakikaten öbür iki sıradan şeye girecek, playoff'a girecek takımların çok çok önünde görünüyor. Dolayısıyla ikinci sıra çok kritik.
İlk
Herhalde
turnuvaya geçecek diyorsun.
evet, yani herhalde Toronto'nun yolunu, en azından final yolunu başlatacaksak şeyden başlatmak makul geliyor bana. Önce normal sezonda ikinci sırayı almaktan başlatmak lazım. Böylece şeyden de kaçıyorsun. Doğu finaline kadar Bucks'tan da kaçıyorsun öyle böyle.
Aynen.
Dediğin gibi hani ilk turdan sonra, ikinci sıradan sonra, ikinci turda bir Pacers, Miami falan sıkıştırırsa, ben hani iki tarafında full kadroya çıktıklarını düşünürsek, daha gerçi Oladipo'yu bir görmemiz lazım ne yapacak ne edecek diye, ama Raptors'ı favori yazarım iki seriye de, şu anda seriler başlarsa. Ondan sonra dediğin gibi evet, Bucks'a bakmak lazım. Geçen sene eledi sonuç olarak Raptors Bucks'ı.
Aynen.
Falan filan. Benim de saha içiyle ilgili yazdığım, yani en azından böyle çok spesifik yazdığım tek madde bu. 6. sıramda Bam Adebayo'ya hakkı teslim edilsin yazmışım. Miami bu sezonun en güzel hikayelerinden biri. Miami'nin iyi durumda olması beni her zaman sevindiriyor. Çünkü ve dolayısıyla zaten hani belli bir sempatim her zaman vardır Miami'ye. Spoelstra'nın da çok özel bir koç olduğunu düşünüyorum. Spoelstra'yı playoff'ta izlemek, playoff'ta yaptıklarını izlemek her zaman keyif. Maç maç da Miami'yi izlemek bu sene büyük keyif. NBA'de topu en çok dolaştıran, en çok pas temelli oyun oynamaya çalışan, savunmada kolay kolay rotasyonu skalamayan, neredeyse herkesin potansiyelinin çok üstünde savunma yapmaya en azından çalıştığı bir takım. Dolayısıyla izlemesi büyük keyif ve bütün o çarkları döndüren de bir numaralı oyuncu Bam Adebayo. Jimmy Butler da hatta geçen hakkını teslim etti işte. Tek yıldızla oynamak zor değil mi falan gibi bir soru sordular Jimmy Butler. O da şey dedi, onu Bam Adebayo'ya sormanız lazım falan gibi bir şey dedi.
Vay kardeşim, valla şeyden bile böyle bir laf duyduysa hakikaten biraz hakkı teslim ediliyor demek ki.
Ya tam olarak böyle olmadı. Ben biraz şey yapıp mitleştirmek için böyle anlattım ama yaklaşık olarak böyle bir şeydi yani. Olağanüstü bir pasör Bam Adebayo. Yani
Evet
özellikle
ya, bayılıyorum abi onun asistlerine.
hani bu Heat'in sistemiyle de biraz alakalı, çok fazla kat kullanan, çok fazla topsuz koşu kullanan bir takım Heat. Özellikle çembere doğru yaptıkları katlardan çok ciddi sayı çıkarıyorlar. Burada Spoelstra'nın hakkını teslim edelim ama tepeye çıkardığınızda o katları besleyecek bir uzununuz olmadığında çok kolay işleyecek bir sistem de değil bu. Ben Adebayo o işi müthiş yapıyor ve olağanüstü bir savunmacı. Yani olağanüstü savunmacıları anlatırken şey çok fazla kullanılır işte, 5 pozisyonu birden savunabiliyor diye. O 5 pozisyonu birden savunabiliyor muhabbeti o lafın edildiği oyuncuların %5'i falan için geçerli oluyor sadece. Bam Adebayo gerçekten onlardan biri. Olağanüstü sert, hani dünyanın en fizikli adamı olmamasına rağmen çok hızlı ayakları var. Özellikle pozisyonel savunma yapmayı çok çok iyi bilen bir oyuncu. Bu senenin en güzel hikayelerinden biri. Ha, teslim edilsinden kastım şu: All-NBA takımı biraz zor görünüyor. Özellikle hani yok, çok kötü girmiş sezon ama bir 10 maçtır falan bayağı bir toparladı. O bir sıra yok iş alacak. Bir sırayı muhtemelen Embiid'in, gerçi hani sakatlığı nedir ne durumdadır çok net bir açıklama yapılmadı ama bir sırayı da Embiid alırsa işte 3. takımın pivotu için başka bir şey konuşulabilir. Anthony Davis zaten pivot olarak girebiliyorsa, pek pivot oynamıyor bu sene ama Anthony Davis pivot olarak girebiliyorsa zaten pek şansı kalmıyor. Ama işte Embiid'dir, Karl-Anthony Towns'dur falan dışarı çıktığında, işte yok hiç Gobert'den sonra kime kalacak o işler? Ona bir bakmak lazım ama All-Star olmaya biraz daha yakın gibi. Onu işte önümüzdeki haftalarda konuşacağız zaten. Yani hakkı teslim edilsinden kastım o. Yoksa hani özellikle Miami'nin başarısı söz konusu olduğunda çok dillendiriliyor o konuda. Amerikan medyasında hakkını yememek lazım. 5. sıra Özgün Akbol.
Ya da şey diyebilir miyiz? Google'a Ade yazdığımız zaman Adebayor yerine Adebayo'yu
O bayağı iyi lan. Çok iyi. Gerçi şey, sen bilirsin ya, Google şey yapıyordur. Daha önceki aramalarına göre falan çıkartıyordur onu.
tabii, öyle numaraları var. Bir de işte Türkiye'den arıyorsan mesela Adebayor biraz daha öne çıkıyor filan. Ama yine de genel olarak bir Adebayo'yu da oraya atsın filan. Benim 5. sıramda özellikle son zamanlarda çok kötü oynamaya başlayan Isaiah Thomas'ın bir artık eski günlerden birkaç şey vermesi. Derrick Rose da bu sene iyi oynuyor. Artık
Evet
böyle
abi.
iyice eski. He?
Çok iyi oynuyor.
Aynen. Dünele bayağı maçı getiriyordu ama uzatmalarda öyle bir yoruldu ki yavrum. Baya gözlerim kanadı yani uzatmalarda Derrick Rose'u izlerken. Ama işte o da gerçekten artık eski Derrick Rose gibi bir dönse filan fena olmaz mı diye buraya bir artık benim özdeşleştiğim eski yıldızların eskisi gibi oynaması sevdasına bir gönderme yapıp 5. sıraya onların daha iyi oynaması şeyini koydum. Hele yani Isaiah Thomas çok kötü oynuyor ya. Yani gerçekten yani olmayacaksa da Çin'e falan yollayalım da bari şey yapmayalım hani ümitlerimizi şey yapmasın.
Kötü ayrılmayalım diyorsun.
Ha yani üzmesin bizi daha fazla.
Abi şeyi hiç sorguladın mı? Bu eski yıldızların formuna geri dönme sevdanı hiç sorguladın mı? Yani neden?
Ya nostalji hepimiz seviyoruz ya. O yüzden gerçi şey var mesela satrançta da tam tersiyim. Satrançta hep gençlerin arkasındayım. Gençlerin hangi genç nerede ne yaptı hep onları kovalıyorum. Yaşları siliyorum mesela hiç bizim tayfada Anand'ı çok daha şey yapanlar Kramnik bırakıldığında üzülenler filan var. Ben hiç onlardan değilim. Ben Ali Rıza Firuzja kardeşimin arkasına geçtim. Onunla Allah Allah diye ilerliyoruz. Ama nedense NBA'de daha bir nostaljik tarafım öne çıkıyor galiba. Biraz da böyle nasıl diyeyim böyle şeyler falan mesela NBA'de şu anda LeBroncu falan tayfa diye tabir edilir ya Türkiye'de. O arkadaşların öne çıkmasıyla bir Rose'cu tayfa kalmadı mesela eskiden vardı. Ben biraz daha o eskiden olan o Rose'cu tayfanın falan külleri ile bir şeyler yapabilir miyiz? Bir oradan bir muhabbet, oradan bir eski günleri anar mıyız filan. O tip bir nostalji arayışındayım herhalde burada.
Ya buradan Fris Fassbender'e de selam olsun Rose demişken de. O tayfa hakikaten çok fazlaymış ya. Şeyle yani Derrick Rose izleyerek büyüyen ve Derrick Rose izleyerek NBA'yi sevmeye başlayan tayfa. Ben geçen Twitter'dan tanıştığım bir dostumla sinemaya gittik de Uygar'la.
Ha, ne romantikmiş lan.
Ha şey o... O da işte yakından takip ediyorum diye. Ya dedim nasıl başladın falan. O mesela Derrick Rose izleyerek başlamış. Şeyde de çok görüyorum ben. Twitter'da da takip ettiklerim arasında çok görüyorum. Ben çünkü çok taşak geçiyordum bu Rose'un return muhabbetiyle. Bir ara haftada bir dönüyordu ya return, re-return, re-re-return falan diye.
Aynen.
Ben o ara çok soğudum. Çünkü yani hani şu seviyeye bile hiç gelebileceğini, geri gelebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla hani yani aslında dediğin şeyi yapmışım ben de. Umutlarımı çok fazla yükseltmeden vedalaşmışım yani. Millet de kızıyordu, üzülüyordu falan bana. Özellikle takip ettiklerim şeyden yazıyordu falan. DM'den yazıyordu. Şey diye. Abi işte Rose öyle diyor. Niye öyle diyorsun? Biz çok seviyoruz. İşte şöyle başladık, böyle başladık. İşte MVP oldu seneyi anlatıyorlar falan filan. Hani şu var anladığım kadarıyla özellikle. Chicago'nun çıkış yaptı sene. Daha doğrusu Derrick Rose'un çıkış yaptı sene. MVP oldu sene. Ya Miami büyük üssünü kurulduğu sene ya da bir sene sonrası. Miami'nin ilk şampiyon olduğu sene 2011. 2011'de herhalde. Muhtemelen o hani Shero'da Big 3'ye karşı bir numaralı şey olarak gören, tehdit olarak gören ve işte öyle genç hakikaten izlemesi olağanüstü keyifli bir süperstara sahip takımın üstüne bayağı bir sempati yaratmıştır o. Ben onu o açıdan hiç düşünmemiştim mesela. Bir de ben geçen dedim o kadar çok oluyor ki 3 sene falan oluyordur. Public DM'yi açmıştım Twitter'dan bir iş için. Bir şey sormuştum. O ara Rose severlerden biri şey dedi. Abi dedi bana şey dedi Derrick Rose öven tweet atar mısın dedi. Abicim dedi neden? Ya işte Derrick Rose öven tweet atsan çok sevinirim ben falan dedi. Ben de işte şey ya o Derrick Rose 2011'de ne topçuydu falan diye tweet atmıştım yani üzülmesin çocuk diye.
Vay be.
Bayağı bir şeyi var. Hani kült denir ya ben çok istemişimdir kült bir takipçi kitlem olsun olmadı bir türlü. Ama kült bir takipçi kitlesi var sanki Derrick Rose. Neyse ben o kadar nostaljiye gelemem. Beşinci sıram efendim söylüyorum All Star hafta sonunu düzeltin yazmışım.
Aynen. Güzel.
Abi ya ben yani çok uzun süredir pazar gecesi maçını izlemediğim için hani gerçekten olan bitenden çok haberim yok. Geçen sene işte Yannis'in takımı LeBron'un takımı oldu işte bayağı bir çekişme oldu falan filan dendi. Hani izlemediğim için bir şey diyemiyorum ama konsept olarak da çok çok mantıklı gelmiyor bana. Yani yok işte fanları oynatalım, ya tamam fanları oynatalım da işte öbürüne de oynatalım, koça da oynatalım, oyuncular da oy versin, tamam. Yani o kadar karıştırmaya, karman çorman etmeye gerek var mı? Cumartesi gecesi, ben şimdi cumartesi gecesi oyundan çok seviyordum. O şeyi bir kaldırdılar mesela, orta sahadan şut sokmaya çalıştıkları şeyi, oyunu. Ben
Evet,
ona
çok güzeldi
bayılıyordum
ya.
abi. Onu niye kaldırır bir insan ya?
Hakikaten ondan ne istediniz ya?
Onu geri getirin. Adam Silver. Onu geri getirelim abicim ya. O bir. İkincisi ya, bu yetenek yarışması şimdi. Yani her sene taşa dönüyor bunun. Ve hala hiçbir değişiklik yapmıyorlar. İşte uzunları kattık, komik oluyor. Yok için koşması falan. Yani
Aynen.
tamam ama abi hakikaten, yani senin benim yapamayacağım bir şey yapmaya çalışsalar daha çok keyif almaz mıyız ondan?
Evet ya. Yani hele şu anda, hele son geldiği halde üçlük atabiliyor musun, koşabiliyor musun falan gibi bir şey döndü yani.
Abi o bile
Saçmalaştı
değil. Elin var mı? Evet var. Hayır yok. O yani gerçekten. O attıkları
iyice.
paslar falan ne öyle? Bahar valla atmaya başladı onları ya.
Aynen. Aynen abi, bahar atıyordur yani. Haftasının birkaç ayı kaldı yani onları atmaya.
Abi o zaman onun da şey yok. Bir de 50 tane yok. Şarkı türkü giriyor araya. Mola giriyor. İki tane adam şey yapıyor. Karşılıklı koşturuyorlar yetenek yarışmasında. Bitiyor hop reklam giriyor. 20 dakika onu bekliyorsun. Abi diyorsun herhalde biter şimdi, yok yok hiç bounce pass atıyor mu atamıyor mu ona bakıyorsun falan. Tabii ki atabiliyor, sonra işte 20 dakika daha onu bekliyorsun. Ya diyorsun şey olsa da gitsek, işte smaç yarışması olsa da gitsek bilmem ne. Bilmiyorum. Total olarak ben yani All Star konsepti genel olarak benim NBA ile ilgili en sevmediğim şey sanırım. Hani şey keyifli oluyor bence sadece, işte 5-10 sene sonra dönüp bakması, ya bu sene kim All Star olmuş, hani nasıl bir seneymiş falan diye dönüp bakması. Ki onun da yerini ben de yavaş yavaş iyice şey almaya başladı aslında. O da NBA takımları almaya başladı. Onlar daha çok fikir veriyor gibi sanki.
Doğru, o işte şeyde başlayan süreç herhalde. Twitter'dan falan bir ara oy veriliyordu ya, bu sene veriliyor mu bilmiyorum. Ben bakmadım hani. O olay artık hani şeyin tadını kaçırdı. O zaman işte bir ara Ersan'ı sokar mıyız falan filan sevdası başlamıştı. Yok işte kalabalık ülkeler, abi bizim adamı sokalım falan filan şeyleri yaptı Twitter'da falan filan. O işte o zaman hani sen de muhtemelen bilinçsizce bile olsa şey olmuştur. Artık o zaman All NBA takımlarına bakacağız gibisinden bir kafanın arkasında dönmüştür o yani. Ondan sonra da bir daha toparlamamıştır muhtemelen. Ben haklı yani, o düşünce de doğru bir düşünce artık yani. İş biraz daha şey oldu artık. Hani All Star'da kim popüler ona dönmüş durumda yani, kim iyi oyuncudansa. O da tabii işi değiştiriyor. Zaten smaç yarışması senelerdir hikaye. Hani bir tek şey kaldı yani, All Star'dan ne kalıyor geriye falan diye düşündüğüm zaman benim için bir tek üçlük şu anda. Hani öyle ya da böyle o dönemin en iyi üçlük atan iki oyuncusundan birini falan orada adı oluyor yani. Bir o hani anlamlı bir şey kalıyor geriye. O geri kalan hepsi hikaye yani şu anda. Birileri eğleniyor yani.
Dur bakalım, bu sene smaç yarışmasını geri getirmeye çalışıyorlar. Daha böyle hani en azından ilgi çekici bir ekip kurmaya çalışıyorlar. Bir de yani bilmiyorum, hatırlamıyorum da öyle mi şu anda da, eskisi gibi oylama sistemini yapsak oradaki 5 jüri 19-8 neyi varsa kaldırsa falan, bence çok daha şey olur. İyi olur. Evet buyurun efendim, 4. sıra.
Aynen. Dördüncü sıramda abi şu şeyde konuştuğumuz NBA'ye gelen değişiklikler mevzusu. Şu play-in mevzusu bir kesinleşsin bu sene. O güzel bir şey, yakışır, heyecan katar. Ama sene sonu şey, sene ortası turnuvasını da rafa kaldıralım. O da çok bir o kadar kötü bir fikir. Hani onun üstüne biraz daha düşünelim abi. Mümkünse daha anlamlı bir şekilde ulaştığı zaman tekrar bizim karşımıza çıksın. Yani bu şeyde madem artık bizim önümüze sunuldu bunlar, onu kesinleştirelim. Öbürünü rafa kaldıralım, devam edelim. Yani çok daha fazla bunun üstüne de işte gittili geldili vakit kaybedilmesin yani. İşte 3 ay sonra ay bir de şöyle mi olsaydı, yok bir de bilmem ne mi filan denmesin. Onun yerine artık Tık tık tık bu iş bu sene hallolsun. Hızlıca bir şekilde de ne zaman başlıyor play-in turnuvası falan onlar belli olsun ve artık önümüze bakalım yolumuza devam edelim diyorum.
Bu ve bir şey daha benim birinci sıramda. Biraz birleşikler. Oraya gelince konuşalım.
Tamam.
Benim dördüncü sıramda daha çok oyuncu podcastlere çıksın var.
Valla bayağı da arttı son zamanlarda.
Evet, bayağı arttı. Her zaman çok şey olmuyor, onun farkındayım. Her konuk oyuncu çok fazla keyif vermiyor. Mesela ben Embiid bu sene başında Zach Lowe'laydı yanlış hatırlamıyorsam podcast yapmıştı. Çok hayal kırıklığına uğramıştım çünkü Embiid'den böyle çok acayip şeyler bekliyorsun falan. Keza işte Dirk Nowitzki'nin zamanında Bill Simmons'da yaptığı bir podcast vardı. İşte Dirk'ten de ben hani çok daha böyle işte insightful, thoughtful falan bir podcast bekliyordum. Öyle bir podcast değildi o. Ama abi kimisi de gerçekten inanılmaz aydınlatıcı oluyor ya. Daha bugün işte şeyden gelirken, işten gelirken daha Joe Ingles yeni Zach Lowe'la podcast yapmış. Dinledim mi vaktin olduğunu bilmiyorum daha. Şimdi, yani bir iki saattir falan var şeyde. Abi Joe Ingles mesela o kadar keyifli bir konuk ki podcast için. Şimdi bir de ben Avustralya aksanını çok seviyorum. Herifin olağanüstü bir bayağı böyle kalın bir Avustralya aksanı var. Bir de çok komik bir adam. Yani kendisiyle dalga geçmeyi çok iyi bilen bir adam Joe Ingles. O mesela şeyi anlattı. Ha söyle.
Durant diyecektim bir de Durant'in efsane podcast'leri hani.
Durant'in bizimizde yaptığı podcastlerin ya bazısı çok iyi oluyor, bazısı çok kötü oluyor. Onları bir ayırmak lazım. Özellikle ilk yaptıkları bir iki podcast falan çok iyiydi. Hani benim yani Durant'e başka bir çerçeveden bakmamı sağlamıştı onlar. Çünkü herif hakikaten olağanüstü bir basketbol cankisi. Yani
Aynen.
her oyuncuyla ilgili böyle yarım saat konuşabilecek şeye sahip, birikime sahip. Ve çok seviyor basketbol belli ama Durant'in o basketbol sevgisi biraz böyle aşağı doğru gittikçe bizim de podcastleri de aşağı doğru gitmeye başlamıştı bence.
Olabilir ya.
Ha, mesela bugün şey anlattı Joe Ingles. İşte Trash Talk'tan falan bahsediyorlar. Hani oyuncuların birbirini boklaması muhabbetinden bahsediyorlar. Herkes de şey der. Joe Ingles'ın NBA'in primer Trash Talkçularından biri olduğunu söyler. Zach Lowe da araştırmış hani böyle bir trash talk şeyi var mı, efsanesi var mı falan diye Joe Ingles'ın. Joe Ingles'la şey muhabbeti yapıyorlardı. Ya işte seni sevmeyen, sen nefret eden biri var mıdır falan diye sordu. Joe Ingles da şey dedi. Ya olma yani yoktur herhalde. Çünkü işte sahada olan sahada kalıyor. Mesela işte Jimmy Butler'la çok kapışıyoruz ama beni sevdiğine eminim neredeyse falan diyor. Paul George için şey diyor. Paul George'un da beni sevmediğine eminim falan diyor ama işte o rekabetçilikten kaynaklanıyor falan filan diyor. Sonra Zach Lowe bir şey anlattı, hikaye anlattı. Oyuncunun ismini söylemeden. Şu anda NBA'de değilmiş o oyuncu. Abi bir maçta sınırlarken Joe Ingles karşı takımda bir oyuncunun yanına gitmiş. Böyle gayet sevecen bir şekilde kolunu omzuna atmış şey falan demiş. Abi bu takım seni niye hiç oynatmıyor yani? Ben hiç anlamıyorum falan demiş. Adam da başlamış ya işte ben de anlamıyorum da bilmem ne de daha fazla süre almam lazım da neden oynamıyorum ki acaba falan demiş. Joe Ingles da şey demiş. Because you're trash demiş.
Of.
Çünkü sen çöpün tekisin demiş. Ve gitmiş adamın yanından.
Of.
ve şey adam şu anda NBA'de değil düşün yani. Hani bilmiyorum sebebi bu konuşmamdır ama.
Gerçekten trashmiş demek ki ben yine de ya.
ya
Abi çok sert ya.
kahkahalarla güldüm yolda ki hani NBA podcast'i kolay kolay kahkahalarla güldüren bir şey değil. O yüzden bekliyoruz efendim. 3 numara.
Hemen bakıyorum 3 numaramda. Abi benim 3 numarayla 2 numara aslında biraz birbirinin destekçisi gibi. 3 numarada şey var. Dallas Mavericks'in Rockets'ı süpürmesi. Bunlar sanki bir noktada karşılaşacak gibi duruyorlar. Playoff'larda.
Yani elese yetmiyor mu sana? İle süpürmesi mi lazım?
Abi zaten eleyeceği çok bariz gibi ya.
Oo,
Harcar ya.
çok
Harcar
iddialı
Mavericks
açıklamalar.
Rockets'ı. Doncic kardeşim playoff'larda da normal sezonda oynadığı topu oynayacağını gösterince Mavericks Rockets'ı eler diyorum. Ama tabii burada işte biraz şey modundayım ya yıldızları hedefleme modundayım. O yüzden bir süpürsün de şöyle tadına varalım yani olayın. Bayağı bir şey diye anlatırız yani. Seneden geriye kalan en müthiş şey olmaz belki ama yine de bir 3-5 sene anlatırız yani. Abi Mavericks nasıl süpürmüştü filan diye.
Abi şöyle, benim bu seneye dair en merak ettiğim şeylerden biri de onun için playoff performansı. Yani şu dakikadan sonra Mavs kolay kolay playoff kaçıracakmış gibi durmuyor ki işte. Batı'nın da hani Thunder'ı bir kenara bırakıyorum, 7. sıradalar. Ama 8. sırasında hali malum, öyle işte kolay kolay Mavs'in oralardan düşmesi pek mümkün değil. Doncic'le ilgili lige girdiğinden beri hani yetenekleriyle, yapabildikleriyle, yapamadıklarıyla, potansiyeliyle alakalı çok fazla soru işareti yoktu ama fizik durumuyla ilgili çok fazla soru işareti vardı. Dolayısıyla hani NBA'in yeni jenerasyonunun en değerli süperstarlarından birini ve özellikle bu özellikleriyle eleştirilen süperstarlarından birini playoff'ta izlemek çok önemli bir deneyim olacak. Hani Rockets'la karşılaşırlarsa ne olur şimdiden kestirmek çok kolay değil ama ille diyorsun ki süpürsünler yani, öyle hani boş geçmesinler diyorsun.
Tabii tabii ya, yani burada yani 7 tane şey hakkım var yani burada yeni yıldan dileyebileceğim. Mavs'in Rockets'ı elemesi oraya giremez ya, yani o 7'ye. Ha 17 olsaydı o zaman elemesi derdim ama 7 deyince o zaman süpürmesi lazım abi.
Ha, sen şey gibi düşünüyorsun, lambadan çıkan cin gibi düşünüyorsun.
Pretty much.
Yani 1 milyon dolar da benim hayatımı kurtarır ama hazır yakalamışken 1 milyar dolar olsun.
Aynen öyle. Güzel bir örnek oldu.
Benim 3. sıram. Oyunu yavaşlatan her şey gitsin yazmışım. Buna bir, bu Coaches Challenge denilen gereksizlik.
Abi evet, bu abi kimin aklına gelmiş o, ölüyorum ya. Bir de böyle yorumcular falan da çok böyle salak salak, abi maç başlıyor 3 dakika geçmiş bir tane yanlış düdük geliyor. Bence bunu diyor Coaches Challenge falan yapmalı diyor. Abi ne alaka falan yani, hani bunun ya illa yapılacaksa yeri burası mı gerçekten hocam yani filan. Abi
Abi
zaten yani çok saçma ya.
bu NFL'den arak biraz bir şey, kural. Şimdi NFL'de de işte koçların çok benzer bir şekilde challenge hakkı var. Ama yani bir orada inanılmaz dramatik yapıyor koçlar bu işi işte. Koçların şeyleri var, bayrakları var. İşte kimisi cebinden çıkarıyor, onu sahaya atıyor falan. Kimisi böyle çorabından,
Sahaya
evet, çorabından çıkarıyor, hakemlerin suratına fırlatıyor falan böyle. Halbuki NBA'de öyle bir şey yok. Böyle bir atılacak bir şey olsa, ne bileyim, böyle. Mesela bütün koçların elinde bir balon olsun. Şey yapsınlar onu. Challenge yapacaklarken havasını boşalsınlar. Piu diye uçsun sahaya mesela. Yani öyle bir şey olsa keyifli
Olacaksa
olur gibi geliyor.
da böyle olsun bence de ya. O zaman da olur bak yani.
Bir de şey abi, NFL yani hani NBA'ye göre çok az daha possession'lı ve çok daha düşük skorlu bir oyun olduğu için.
Zaten çok yavaş yani NFL şeye göre.
Hani hiçbir şey olmuyor orada, yani gerekli de bir şey bana soracak olursan.
Abi tabii çok farklı oyunlar yani bunlar. Yani orada hakikaten çok iyi bir fikir. Yani ben çok hakim değilim oyuna da. Düşününce hani çok oraya cuk oturacak bir fikir gibi. Çünkü bir possession'ın değeri çok önemli. Orada bir yanlış düdük çok ciddi bir şeye mal olacakken hani buna challenge etme hakkı ver. Mesela teniste de var oyuncuların hakkı falan. Orada da hiç yadırgamıyorsun yani. Çünkü çok böyle milimetrik şey kararlar verilmesi gerekiyor. Hani ve challenge orada çok hızlı mesela. O da çok önemli yani.
Evet, teniste
Teniste
10 saniyede hallediyorlar.
Aynen laplık bir gidiyor iş. Abi şeyde basket maçı izlerken nasıl bir challenge geliyor. Ay bir saat videoya bakılıyor. 5 kere, 10 kere, 20 kere aynı pozisyon izleniyor. Ha ölüyorsun artık burada yani. Ben mesela kapatıp yatmaya çıktığım oluyor yani. Abi sizin challenge'ınızı diye. O hakikaten yani iyi hani denediniz. Bir yerden NFL'de var bu, niye olmasın falan diye birinin aklına gelmiş. Güzel ama olmadı yani NBA'de gerçekten.
Bu benzer, ikincisi ayakla müdahale yazmış. Ama ben bu NBA'deki ayakla müdahale kuralını hiç anlamıyorum ya. Yani hiçbir yaptırıcılığı yok verilen cezanın. Şey olursa sadece, işte 14 saniyenin altında ayakla müdahale olursa 14'e çıkarıyorlar hücum süresini. Bu kadar. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Herif abi hızlı hücum kesiyor ayakla, hiçbir şey yok, kenardan oyuna başlıyor. Aa çok iyi yaptın, helal olsun kardeşim falan diyorlar. Aa tamam işte, verdik karşı takıma topu diyorlar, devam ediyor. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Çalar teknik var, kimse ayakla falan şey yapmasın, kesmesin topu ya.
Euroleague'de falan nasıl bu acaba? Biliyor musun?
Hiç bilmiyorum ya.
Orada ama en azından süreyi 24'e tamamlıyorlar. En azından biraz daha vakit kazanıyordur.
Abi hayır, hiç gerek yok buna. İkincisi abi bu, yani basketbolun oynandığı her yer için geçer bu. Avantaj kuralı. Yani hızlı hücuma çıkan adamı işte Yugoslav faulüyle kestin. Ya tamam, çok iyi yaptın. Eyvallah da. İşte övülüyor falan. Aa, Yugoslav faali yapıldı. Bir de işte öyle bir tabiri var ya, onun kullanılması çok
Aynen.
seviliyor falan. Hani bak ben nasıl bildim buradan basketbol falan diye. Abi tamam yani, ama durmasın oyun onun için, niye durduruyorsun ki? Hani şey, aksın oyun, hele hele şeyse işte futboldaki avantaj kuralı gibi işte.
Bayağı futbol gibi olsun diyorsun.
Evet
Evet,
evet.
mantıklı yani.
3'e 2'si falan varsa takım, durdurma abi, niye durduruyorsun? Sonra bir de onun şey muhabbet dönüyor ya. Açık alan faulü mü? Onun için gidiyorlar ekrana. O
Aa
kulaklıklar
evet
takılıyor böyle.
ya.
Sakin sakin o kulaklıklar takılıyor. Etrafa bakıyorlar. Hakemler böyle bir poz kesiyorlar falan, bir hareketler. Her biri sanki birer Fırat Aydınus, böyle bakıyorlar falan etrafından. Abi
Abi
o
şey
faul.
işte videolar bize döndü değil mi beyler diye.
Ha, aynen işte. Tamam abi, kesme. Sonra kim yaptıysa faali, personal faul yaz. Devam et hayatına. Son olarak da bunu biraz uzattım sanırım. Oyun uzamasın derken muhabbeti uzattım. Abi mola süreleri. Ben bunu birinci sıraya yazacaktım. Sonra daha evrensel bir şey yazayım dedim de. Abi bu NBA'deki mola süreleri olacak iş değil. Şimdi sen çok daha yakından gözlemleme şansı buluyorsun. Kuzey Amerika sporlarında, daha doğrusu yani ABD halkının tüketim alışkanlıklarında şöyle bir şey var. Hapşıracağım bir saniye. Hapşıramadım.
Söyleyince geçiyor bazen.
Evet, çok oluyor bana. Biri söyleyince de geçiyor, ona aşırı uyuz oluyorum.
Hasta değil, hapşıramadık bile.
Şöyle bir tüketim alışkanlığı var ABD halkının. Abi onlar şey seviyor işte, atıyorum. Akşam böyle oturulacak televizyon karşısında, ya da yani şeyde de, stadyumda, arenada falan da olabilir, fark etmez. Onların akşamını kapatacak o maç.
Tabii.
Böyle 2,5-3 saat sürecek işte, biralar, cipsler alınacak işte, o soslara bandırılacak işte, oradan bir yemekler, patatesler, onların şey kültürü falan da çok önemli ya işte, hangi arenanın hangi yemeği güzel, işte hangi stadyumda ne
Abi
yenir,
evet
ne yenir.
ya.
İşte böyle yavaş yavaş, sakin sakin o dandik müzikler dinlenecek işte, şeye gidildiğinde, stadyuma gidildiğinde. Böyle işte aile gecesi falan filan, işte o bobbleheadler alınacak ya da tişört fırlatılacak, onlar alınacak. Kameraya çıkınca el salın. Tamam yani, bu gayet tatlı bir şey. Gerçekten. Yani bizimki gibi toksik bir taraftarlık ortamındansa ben bunu tercih ederim her türlü, ama abi yani sırf bunu şey yapabilmek için, sağlayabilmek için NBA maçlarının totalinin 2,5-2,40 falan sürmesi, hele hele playoff maçlarının 2,5-3 saat falan sürmesi artık o kadar baygınlık vermeye başladı ki. Sen de bunu çok net fark ediyorsundur. Abi yaşlandıkça, çocuk işte, işmiş, bir sürü şey olunca
Tabii ya.
zamanın çok kısıtlanıyor abi artık.
Aynen. Ya öyle bir 3 saatin olmuyor hakikaten. Ben artık zaten biraz şeye başladım yani. Başların ikinci yarılarına falan bakıyorum gibi bir şeye döndü artık benim. Akşam açıyorum işte. 8'de açarsam 7'de başlayan maçın ikinci yarısından başlıyor. Hani ikinci yarı gidiyor. Çünkü hakikaten dediğin gibi ya öyle maç başına 3 saat falan verecek öyle bir zaman kim kaybetmiş biz bulalım yani. Ve şeyde de beni rahatsız etti. Ben burada işte geldim gelir gelmez hemen Allah maça gidelim falan diye gittik maça. Abi maçta kimse maç izlemeye gelmemiş yani. Hele öyle şey maçına gidince sen Orlando, Toronto işte regular season'ın 20. maçı falan gibi bir şeye gidince orada zaten topu da OG Anunoby bir falan oynuyor. Millet de izlemiyor abi. Adam gidiyor sosisli almaya geliyor. 2 saniye oturuyor kola almaya gidiyor filan. Sen oturup maç izlemeye çalışıyorsun. Herif önünden geçip duruyor böyle sürekli. Herkes bir hareketli filan ortamda. O kültür hakikaten çok farklı yani. Benim çocuğuma gitmemişti ya biz buraya maç izlemeye gelmedik mi falan diye ama hele burada şey ne o beyzbol falan şeyinde direkt o yani olay. Buranın sosisi çok iyi falan diye maça gidiyor adamlar yani. Farklı bir kültür. Ama şey olması lazım gerçekten. Yani onu biraz daha artık maçı hızlandırıp ya yani bu sosisli olayına bir çözüm bulmak lazım. Ama şey olmamalı yani.
Evet, ikinci sıra.
İkinci sıramda da Doncic'in MVP olması var. Doncic beni gün geçtikçe daha çok heyecanlandırmaya başladı. Az önce dediğim gibi biraz üçüncü sıramdaki şeyle de ilintili. Bayağı da ya bu mesela şey gibi olmadı aslında. Hani cinden isteme muhabbetine dönsek o zaman şey falan desem olurdu yani. Trey Young'ın MVP olması falan desem olurdu ama hani Doncic için çünkü çok ciddi bir şansı var MVP olmak için. Biraz işte takım ilk dörtte falan bitirse en büyük aday falan hatta şu anda. O yüzden onu bir görelim. Hem böyle işte Avrupalı oyuncu MVP oldu. Hem işte en genç MVP mi oldu olmadı mı falan bakmadım onlara da hani bayağı genç yaşında MVP olacağı için oralardan filan muhabbeti dönecek bilmem ne bayağı güzel goy goy olur yani işte LeBron nasıl geçti falan filan bilmem ne diye konuşulur yeni LeBron Doncic mi falan filan hikayeleri filan bayağı goy goyu döner bunun yani ben de bayağı izlemekten keyif aldığım bir oyuncu olduğu için onu destekliyorum bu sene. Bir MVP olsun diyorum.
Abi şöyle bir düşünüyorum yani Doncic'in en ilgi çekici yönü herhalde şu. Bildiğimiz hiçbir süperstara benzemiyor ya. Yani Larry Bird de çok karşılaştırılıyor mesela işte Larry Bird de hani olağanüstü pasördü işte çok iyi reboundçuydu zaten hani skorerliğini şey yapmaya konuşmaya gerek yok. Ama Larry Bird mesela şey değildi. Luka Doncic kadar sahanın istediği yerine kolaylıkla gidebilen bir oyuncu değildi. Şimdi Doncic hani dünyanın en iyi atleti asla değil. Ama çocuğun yani bazı yapabildiği şeyler kendisini sahanın istediği yerine gitmesini o kadar kolaylaştırıyor ki. Çok şey yani bütün her sporun süperstarı için söylenen çok hani klişe bir tabir vardır. O çok geçerli şey için Doncic için. Çok kolay gösteriyor abi. Her şeyi çok kolay gösteriyor çocuk. Çok, çok pürüzsüz, çok rahat. Bir de yani şeye benzer bir şekilde, Ricky Rubio'nun tavrına benzer bir şekilde sürekli gülümseyen, çok pozitif enerji veren, hani hiç öyle böyle acayip maça maça hareketlerde falan bulunmayan temiz surat falan bir çocuk olduğu için.
Aynen, o da çok.
Bizim böyle şeyimiz, özellikle bizim bu ülkedeki spor kültürümüzden çok farklı bir karakter çiziyor, tablo çiziyor. Üstüne üstlük de hani saha içinde de hakikaten yani özellikle 2020 senesi için çok enteresan bir süperstar çocuk ya. Çünkü oyun öyle bir noktaya geldi ki hani hem motorunuzun yüksek olması lazım, hem fizikalitenizin çok yüksek olması lazım, hem çok güçlü olmanız lazım o işte NBA'deki azmanlarla boğuşmak için. Hem çok iyi şut atabiliyor olmanız lazım. Hem işte doğru okumaları yapabilmeniz lazım çok kısa süre içinde. Bunların hepsini sağlayan kişinin Slovenya'dan çıkmış ağıl yanaklı, hafif böyle tombiş, çok da atlet olmayan bir çocuk olması hakikaten çok garip geliyor bana. Dolayısıyla şey diye düşünüyorum ya acaba biraz da vakti var mı diye düşünüyorum ama bu biraz da vakti var mı işleri, bu tür oylamaları en çok karıştıran işler aslında bu şeyde falan. Oscar'larda falan çok görüyoruz işte yani.
Aynen, bu sene vermeyelim sonra verelim falan evet, dendiği yani, zaman her şey boka sarıyor.
İşte Safdilere bu sene adaylık vermeyelim ya tamam bu çocuklar evet belli bir şey olacak bunlardan ama Ankara James'i görmeyelim falan. Abi sonra 10 sene sonra bilmem ne devasa Oscar podcastinde milletten küfür yiyorsunuz işte yani.
Yani bunu düşündünüz mü? Hani. Arda Karaböcek'ten küfür yiyorsunuz evet. Yani.
Dolayısıyla... Olur ya niye olmasın hani Yannis'in yaptıklarını küçümsemek için asla söylemiyorum çok özel bir sezon geçiriyor ama.
Aynen.
Olabilir olabilir neden olmasın. Benim ikinci sıram. Expansion Draft ve dolayısıyla Supersonics'in geri dönüşü.
Evet güzel.
Abi sen Charlotte Bobcats'in lige girişi sırasında yapılan Expansion Draft'ı hatırlıyor musun?
Hayal meyal ya.
Benim yani o kadar az şeyim var ki hani hatıram var ki onunla ilgili neredeyse hiçbir şey yok gibi yani dolayısıyla.
Ya bir de tabii o zamanlar böyle değil abi internet evet. Falan filan hak getire evet. Yani nereden gazeteden filan okuyabiliyorsun anca yani.
Yani hem işte nasıl olduğunu görürüz. İşte oyuncular belli oyuncuları koruma altına alıyor. Kalanlardan işte oyun seçiyor. Ben iki takımın birlikte girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani ya daha önce çok söylemiştim ben burada. Hani 32 varken 2'nin katı bir sayı varken 2'nin katı da değil daha doğrusu. 2'nin ne o
Şey,
tabir bilmiyorum.
karesinin karesi filan gibi hani. Evet, ne demek
2'nin
lazım ama karelerinden biri filan mı demek lazım?
2'nin exponential'ı.
Ha, aynen.
Ama işte
Üssü.
ha üst yani üst, 2'nin üssü deyince de, ya evet neyse herkes anladı. Herkes benim gibi gezeki olmadığı için anlamışlardır. Ya 32 varken işte 16-16 bölebilecekken onunla oradan bir sürü bir şey bulabilecekken yetenek havuzu bu kadar gelişmişken Seattle gibi çok ciddi bir pazar hem seyirci desteğiyle hem şu anda oradaki finansal gelişmelerle.
Hem de hemen göğsüne Amazon'u koyacak o ya da
Aynen.
Starbucks'ı mı koyacak filan diye
Aynen.
bir heyecan.
Las Vegas'ta hakeza çok dillendiriliyor yıllardır bu iş için. İşte San Luis'in çok istekli olduğu söyleniyor falan filan. Var yani hazır şehirler, hazır arenalar, finansal anlamda NBA'ye çok ciddi katkı yapacak şeyler var. Yetenek havuzu da geniş. Yani tabii biraz şeye uğruyor, erozyona uğruyor özellikle orta sıra takımları. Öyle olur diye tahmin ediyorum. İşte bunlar falan konuşacak. Bunlar konuşursa çok güzel olmaz mı?
Çok güzel
Yani
olur ya. Yani bir de şimdi bu mesela sakatlıkları da azaltır diye düşünüyorum. Çünkü takım artınca biraz daha işte az maç yapacak ya adam başı herkes. Öyle olunca biraz sakatlıklar da azalır. Şimdi zaten millet onu dinlendireceğim, bunu dinlendireceğim diye. Yine sen Kavay'ı sezonun yarısında izliyorsun. Öyle olunca adam zaten yine aynı sayıda maça çıkar yani. Anlatabiliyor muyum ya? O yüzden hani çok da şey olmaz. Bir de NBA biz bildik bileli işte takım başına bir tane süperstar gibi bir formülü var. Hakikaten de senin dediğin gibi yetenek havuzu gelişti yani. Gözümüzün önünde oldu bu. Bu da çok net bir gerçek. Artık daha fazla süperstar var. O yüzden daha fazla takım olmasında da bence bir sakınca yok. Bunun zamanı geldi gerçekten yani.
ya bir de şey diye düşünüyorum. Şimdi yani onun matematiğini yapmak lazım. Şu anda benim yapabileceğim matematikten fazla bir matematik o da. 32 takıma çıktı. Abi 16-16 böldün konferansları eyvallah. 8-8'den de 4 tane grup yok. Tamam. 32 takım birbiriyle ikişer tane maç yapsın 64. 7 tane de maçı kendi grubundaki takımla yapsın. Etti sana 71. Hani
Bence yeter işte mis
ha,
gibi.
evet yani hani totalde maç kaybediyor mudur NBA? Dediğim gibi onun matematiğini yapmak lazım ama 71-82'den çok daha manageable. Her takım için, her oyuncu için. Dolayısıyla benim kafama da daha çok yatıyor zaten. Dediğim gibi işte 16-16 oluyorlar. Neden? Ay. Ha sonunda. Ay affedersiniz. Ay. Bir de Seattle'ın hakikaten çok hakkı yendi abi. Yani o mevzulara girmenin de dediğim gibi zaten hazır bir pazar orası. Çok kolay romantize edilen bir şehir. İşte özellikle Amerikan sinemasını kullanmayı çok sevdiği bir şehirdir. Malum sürekli yağmur yağar. Renkleri, işte logo dizaynları falan da çok çok özeldir bence. Yıllarca öyleydi. Ve döner
Aynen.
dönmez ben artık NBA'de takım tutmaya başlayacağım ve Seattle Supersonics'te olacağım. Dolayısıyla bekliyorum yani. Şimdi ya gerçekten şey olur ya güzel bir değişiklik olur bizim için de işte Seattle Supersonics'te atıyorum Las Vegas Ravens acaba expansion draft'te kimi seçecekler? Acaba hangi takım hangi oyuncuyu koruma altına alacak? İşte ben olsam ne bileyim ben Minnesota Timberwolves olsam Andrew Wiggins'i koruma altına alırım, almam. İşte 50 bin tane şey debate'i, televizyon debate'i çıkar bunu. Podcast'ten,
Hakikaten
modcast'ten
ha.
bilmem ne. Olsun, yapalım bunu. Adam Silver.
Güzel mevzu olur ya. Biz burada
Ha.
kendi arkadaş aramızda expansion draft falan yaparız.
Evet, of
Bilmem ne.
çok iyi olur
Bayağı
ya.
goy goy döner. Şey ya maç sayısı azalmasını istiyorsak bu arada şey yapmamız lazım herhalde. 78 maça çıkarmamız lazım. O zaman hatta aksine şey artıyor maç sayısı. O senin işte 7 şeyini bir tane daha 7 ekleyip 71 yerine 78 yaparsak hem maç sayısı biraz artmış oluyor hem de yine oyuncular daha az maç yapmış olacak. Herkes kazançlı yani.
Abi 32 takımla o işi atıyorum. 74'e 75'e bağlamak çok zor olmasa gerek de neyse. Evet, birinci
Ya
sıra.
evet,
Özgün
o biraz
Akbaş.
daha özel bir matematik isteyecek.
Evet.
Birinci sıramda abi benim heyecanla beklediğim Lakers Clippers Batı finalinin 7. maça gitmesi ve o maçı şöyle bir keyifle izlememiz.
Bunu şeye, yani senin play'in işine ekleyelim. Abi yani bu tabii ki herkes için sübjektif değişen bir konu, çok net, ama benim için en azından dünyada NBA playoffları Game 7'dan öte bir spor olayı yok. Olağanüstü bir keyif o. Yani işte atıyorum Dünya Kupası'nın benim özel olarak çok sevdiğim olimpiyatları falan bir kenara bırakıyorum tabii ki, işte onların finallerini bilmem nelerini, ama hani bunun sayısını arttırabilmek adına NBA'in elinden geleni yapması gerekiyor. Şimdi ben NFL'e sardım son 2 senedir falan, biliyorsun. Bu sene artık iyice bayağı takip ediyorum yani. Şey, iş yerinde falan boş zaman buldukça şey yapıyorum. Ki çok fazla YouTube'da takılan bir insan da değilim. İşte YouTube'un NFL'in YouTube kanalına falan bakıyorum yani. Orada işte playoff'ların tek maç olması falan çok başka, çok ayrı bir heyecan o. Sonra sadece o da denk gelirse şeyde Game 7'de yaşayabiliyoruz. İşte play-in turnuvası olsun, Game 7'ler olsun, hatta işte 2 sene önce Minnesota Denver maçı vardı. Malum kazanan takım, normal sezon son maçını kazanan takım playoff yapıyordu falan. O da aşırı keyifli bir maçtı. Çok çok iyi basketbol yoktu sahada ama o da beklenen bir şey zaten. Dolayısıyla yani ha, bir tane eşleşme seç, o 7. maça gitsin, hangisi olsun istersin desen, ben herhalde denk gelmeleri çok kolay görünmüyor şu noktada ama herhalde Thunder Rockets derim ya.
Thunder Rockets.
Ama yani tabii ki hani Clippers Lakers şey için, hem işte ratingler adına, hem NBA adına, hem global bir olay olacak olması adına falan çok daha ilgi çekici olabilir. Olur, tamam. Bunu ayarlayalım ya. Bu
Aynen, bunu
arada
bir
yani
ayarlayalım.
hani ben ne bileyim böyle %55-%60 falan gözüyle bakıyordum Lakers Clippers Batı finaline. Şu anda o gözle bakmıyorum. Öyle diyelim, ama başka bir podcast'in konusu tabii. Benim birinci sıramda senin dediğin gibi sezon ortası turnuvası olmasın. Play-in turnuvası olsun. Ve öyle ya da böyle son tahvilde play-in turnuvasını buna yedirebilir. Son tahvilde NBA'nin en iyi 16 takım playoff yapıp 1 ile 16 eşleşsin abi. Bu artık bu işi çözelim ya. Bu gerçekten zor bir şey olması gerek ya.
Aynen, bunun da vakti geldi.
Konferans finalinde reseeding muhabbeti vardı. Şey, bu yeni şeyler arasında, konuşulanlar arasında işte. Orada konferans gözetilmeksizin son dörde kalan takımlar sıralamaya göre eşleşsin diye. NBA kabul etmemiş onu. Şey, daha doğrusu oyuncular birliği
Hadi ya.
herhalde kabul etmemiş. Evet. Detayını da okumadım aslında. Bir bakmak lazım ama hani onu bile kabul
Tabii
etmiyorlarsa
abi, nesini beğenmemişler ya?
bilmiyorum.
Bir de oyuncular yani ne alaka? Hani onların ya yani onlara sorulması bile hani absürt. Gerçi şeyler tabii ki her şey onlara sorulmalı. Sonuçta onlar oynuyor da. Hani çok yani onlarla ilgili bir mevzu da
Ya
değilmiş gibi duruyor yani.
60 olabilirim. Şey de olabilir. Takım sahipleri falan da olabilir de hani ona bile kim artık soğuk bakıyorsa, ona bile soğuk bakıyorlarsa bu işin
Aynen.
olacağını muhtemelen görmeyeceğiz biz yani. En azından bir 10-15 sene falan görmeyeceğiz gibi görünüyor. Hani bunun çok daha basit, çok daha sulandırılmış versiyonuna bile karşı çıkan bir ekip varsa görmeyeceğiz gibi, ama hani bilmiyorum abi, bana çok daha makul geliyor. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
Ya artık yani işte zaten bunları ara ara konuşuyoruz. Artık yani gelinen şu teknolojide otobüsle gitmiyor kimse bir yere. Yani artık bu şeyler artık iyice önemini kaybetmiş durumda yani takımların bulunduğu coğrafi bölge. O yüzden hani şey olarak tabii ki bunlar devam etsin. Hem biraz nostaljidir hem de biraz yani sonuçta senede 3-4 maç yapacaksan bir takımla. Hani oyun yakın olması yine bir avantajdır. Ama böyle bir durum var diye sen artık playofflara niye alakasız yani adam sırf coğrafya olarak farklı bir konumda diye girmeyi hak etmediği bir playoff'a girsin ki yani ne gerek var buna? Ha, tepeden aşağıya dizer abi takımları yani bu çok da yani akla mantığa aykırı bir şey olmasa gerek. Sadece değişime şu anda karşı çıkılması durumundan herhalde buna karşı çıkıyorlardır diye düşünüyorum. Yoksa hani biz seninle sıfırdan NBA gibi bir oluşum kuralım filan desek otursak başına pek aklımıza gelmez herhalde yani takımları sene sonunda sırayla dizmek yerine abi işte division liderlerini şöyle yapalım da bilmem konferansları ayırdık işte oradan onlar oradan gelsin falan filan demek. Akla yatkın olanın artık bu olduğunu düşünüyorum. Hani bunun da hakikaten meyvesi olgunlaştı. Buna da geçilse iyi olacak bence de.
Ya şey olabilir belki bilmiyorum mesela hani bunun bu yola çıkışın bir numara sebebi çok uzun süre Batı Konferansı'nın Doğu Konferansı'ndan çok daha kuvvetli olması ve playoff hak eden çok daha fazla takımın olması. Hani bu bir noktada tekrar geri gelebilir. Konferanslar da değişerek geri gelebilir hatta ama bu sene mesela playoff hak eden 16 tane takım yok.
Aynen bu senelerde de şey mi yapmak lazım acaba? Çan eğrisi vardır ya şeyde. Çan eğrisi yapıp Batı'da 7. takımdan çizeceksin abi. Hatta belki de onu şey falan da diyebilirsin. Belki %50'nin üstünde olmayan takımlar playoff yapmasın falan da diyebilirsin.
Tam onu diyecektim lan. Bak yemin ediyorum birebir bunu düşünüyorum. Şimdi bir saniye açmam lazım ya. Şu anda %50'nin üstünde olmayan 1, 2, 3 tane takım. Şu anda
Playoff
üstelik.
yapacak gibi
Evet.
duruyor.
Magic, Nets ve Grizzlies. Grizzlies'i tebrik ediyorum bu arada. Hani işte onlardan bir play-in turnuvası falan çıkabilir mi? Falan filan abi. Yani bu işi çok daha eğlenceli, çok daha heyecanlı, çok daha hareketli kılıp herkesin hakkını teslim edecek bir formül bulmak bu kadar zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Bir tane de bonus yazdım ben. Pis bir insan olduğum için. Senin bonusun var mı? Abi daha çok takas dönsün ya. Bunu nasıl becerirler bilmiyorum ama. Geçen Bill Simmons'ın podcastinde vardı muhabbet. Belki denk gelmişsindir. Şimdi iki takım birbiriyle takas yaparken oyuncularının toplam maaşlarının takas alan oyuncuların toplam maaşlarının neredeyse
Ha, bizimiz bir şeyler anlattıydı hakikaten. Aklıma yattıydı benim. Sen bir toparla şimdi.
%125'ine denk gelmesi gerekiyor. Yani atıyorum 10 milyon şey göndereceksen salary göndereceksen sen karşı tarafa karşıdan en fazla 12,5 milyon dolar alabiliyorsun. Basitçe. Bizimiz şey dedi. Ya bunu %150 yapalım dedi. İşte 10 milyon göndereceksin, 15 milyon alabilirsin dedi. Ve sene başı her takıma bir kereliğine şey şans verelim dedi. Maaş dengesine takılmadan takas yapma şansı verelim dedi. Ve örnek olarak şeyi gösterdi. Hani adam söyler söylemez, aa evet lan niye olmaz falan diye düşünüyordum ben. Ve örnek olarak direkt şey dedi. Böyle bir şey olsaydı dedi. Lakers'la Thunder takas yapmaz mıydı Chris Paul için dedi. Chris Paul'u havada kapardı Lakers. Böyle bir şey yapabiliyor olsaydı dedi. Ben o noktada dedim ki şey, aa o zaman yapılmasın.
Dengeleri o kadar da bozmayın hocam diye.
Ama hani bunu da sağlamak için belki bilmiyorum NBA bunu istiyor mu? Çünkü hani bundan 20-25 sene önce takımlarıyla özdeşleşen süperstarların zamanıydı. İşte hep şey muhabbet vardır ya. Ah Michael Jordan hiçbir zaman takımını bırakmadı ve öyle şampiyon oldu. Ya iyi bravo ama ne önemli bir şey de. Şimdi artık şey çağındayız. Oyuncunun yarattığı taraftar kitlesi çağındayız. İşte LeBron nereye giderse onu tutanlar o takım tutuyor. Ki ben bunu gayet sağlıklı buluyorum. Hep söylemişimdir. Hatta öbürü
Tabii.
bana çok nostaljik ve gereksiz bir romantiklik gibi geliyor. Dolayısıyla hani eskisi gibi öyle bir şey de yok. Abi Larry Bird'le Magic Johnson Celtics'le Lakers'la Allah aşkına çıkmasın ya. Biz bu takas için öyle bir durum da yok. Bilmiyorum bir şeyler yapabilirler mi? Ama neyse uzattım. Bu bonustu zaten.
Abi yani şeyi de söyleyeyim, hani dünya değişti zaten ya. Eskiden babalarımız bir şirkete girip 40 sene orada çalışıp emekli olup devam ediyormuş hayatına. Şimdi artık millet 2 senede bir hop o işten bu işe geçiyor. Aynı şekilde eskiden oyunculara limitli bir iletişimin, erişimin varken şimdi artık adamın Instagram'ından, Snapchat'inden direkt birebir oyuncuyla şeydesin, takımlarla doğru düzgün bir etkileşimin yokken oyuncuyla bayağı çok yakınsın gibi yani, anladın mı? Arkadaşını da Instagram'dan takip ediyorsun, oyuncuyu da. Öyle olunca tabii dediğin gibi artık oyuncuların kitlesi oluştu. O yüzden bu konuda da yani sana hak veriyorum. Artık değişti, dünya değişti. Onun şeyiyle NBA de değişti. Hani buna ayak uyduran NBA, gerçi biz burada bayağı bir eleştirdik, şey yaptık ama yine de ayak uyduran bir kurum. Bir başarısının bir kısmını da buna bağlı borçlu bence. Hani o yüzden bunlara da bir noktada ayak uyduracaktır diye umuyorum.
Hadi bakalım. Kadim dostum Özgün Akkol, var mı ekleyecek bir şeyin?
Yok valla. Güzel, yine bir saat civarı yaptık. Podcast'imizi mis gibi de oldu bence.
Evet, tertemiz oldu. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bizi dinleyen herkese teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
Hoşça kalın.